Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz Ergün Yıldırım hocamızla. Star gazetesinde iki yazı kaleme aldı Ergün hocamız. Bunlardan birisi Askeri Cumhuriyet, İmamet Cumhuriyeti ve Demokratik Cumhuriyet başlığını taşıyor. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet'i biraz konuşmuştuk. Cumhuriyet ve demokrasi karşılaştırması, mukayesesi üzerinden hem biraz Cumhuriyet'i hem demokrasiyi konuşmuştuk. Ergün hocamız da 30 Ekim Çarşamba günü Askeri Cumhuriyet, İmamet Cumhuriyeti ve Demokratik Cumhuriyet diye yine bir yazı kaleme aldı. Programımızın ilk bölümünde bunu konuşacağız. Yine Ergün Bey'in Star gazetesinde kaleme aldığı Laikçi İnanç, Yeni Kutsalın ve Ritüelin İcadı başlıklı yazı üzerinden de özellikle sekülerizmin karşılığı olarak Türkiye'de laikçiliğin ve laisizmin anlaşıldığını ve dine karşı din yerine geçen bazı çevrelerce bir ideoloji gibi sunulan yeni bir kutsalın, yeni ritüellerin icat edildiğini görüyoruz. Hocamız da bunu laikçi inanç diye adlandırıyor. Onu konuşacağız evet. Biraz. Gerçekten bu özellikle milli bayramlarda bu konu artık iyice böyle gözümüze evet. Sokulmaya başlandı. Programımızın ikinci bölümünde de bu laikçi yeni inanç esaslarını konuşacağız diyeyim. Hocam, geçen hafta bir girizgah yapmıştık. Cumhuriyet ve demokrasiyi konuşmaya başlamıştık. Siz diyorsunuz ki cumhuriyet eşittir demokrasi değil evet. diyorsunuz. Bunu da özellikle İngiltere örneğiyle açıklıyorsunuz. İngiltere başta olmak üzere cumhuriyet olmayan birçok demokrasi rejimi var diyorsunuz. Geçen hafta bizi dinleyen dostlarımız hatırlayacaktır ama tekrar bir cumhuriyet ve demokrasi evet. karşılaştırması, mukayesesi yaparak tabii. bir konuya girsek, sonra da siz askeri cumhuriyetle, imamet cumhuriyetle ve demokratik cumhuriyetle neyi tanımlıyorsunuz, neyi ifade ediyorsunuz, oraya geçeriz hocam.
Evet. Şimdi cumhuriyetle demokrasi Türkiye'de çok karıştırılıyor hakikaten. İkisi farklı. İkisi farklı kavram olduğu kadar ikisi farklı realiteye karşılık geliyor. Cumhuriyet daha çok idarenin, yönetimin bir kişi değil de bir grup tarafından, cumhur Arapça, bir grup tarafından temsil edilmesi demektir. Mesela Osmanlı idaresi tepede padişah vardı, monarşi diyorduk, tek kişi tarafından idare ediliyordu. Cumhuriyetle beraber artık bir kişi yerine bir seçilen meclisle birlikte yönetim oluşmaya başladı. Bu cumhuriyetin varlığı demokrasinin varlığı anlamına gelmiyor. Örneğin Türkiye tek parti döneminde cumhuriyet vardı ama demokrasi yoktu. Yani muhalefet yoktu. Ondan sonra meclis...
Sağlıklı bir seçim ortamı yoktu.
Yoktu. Ondan sonra seçim atamayla oluyordu. Evet. Yani mecliste Mustafa Kemal Atatürk meclis başkanı olarak ve cumhurbaşkanı olarak daha sonra kim seçilecekse onlara bir karar veriyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Tek bir parti vardı. Onun dışında başka bir siyasi parti yoktu. Siyasi muhalefet yoktu. Siyasal çoğulculuk yok. Böyle cumhuriyetler çok. Evet. Mesela tamamen böyle Türkiye'deki gibi olmasa da örneğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Orada da tek parti vardı. Cumhuriyet Halk, Çin Halk Cumhuriyeti hala tek parti rejimi var. Örneğin Nasır, Suriye'deki Esad, işte Mısır'daki...
Askeri cumhuriyet örnekleri.
Bunların hepsi askerler tarafından kurulmuş cumhuriyetlerdir. Ve bunlarda demokrasi yoktur. Ama Türkiye bu askeri cumhuriyeti 45'lerden itibaren yavaş yavaş tartışmaya ve bunu açmaya başladı.
Evet.
Hatta Atatürk'ün de 30'larda bunu aşmaya yönelik bazı denemeleri var. Ama bu denemeler başarılı olmuyor. 45'lerden sonra Türkiye 50'lerde bu askeri cumhuriyetten belli bir düzeyde kopuş yaşıyor.
Çok partililik ortaya çıkıyor.
Çok partililik oluyor. Siyasi muhalefet oluyor. Evet. Seçimle gelme, seçimle gitme süreci başlıyor. Hukuk devleti uygulanmaya başlıyor. Burada demokratik cumhuriyet diyoruz. Çünkü hem demokrasi artık var hem cumhuriyet var. Ama İngiltere'de hala monarşi var. Parlamenter sistem var. Parlamenter sistem demokrasiyi temsil eder. Seçimler yapılır. Siyasi muhalefet var. Hukuk devleti var. Ama sonuçta devletin başın tepesine yer alan kişi seçimle gelip seçimle gitmiyor.
Kral var şu anda.
Kral var.
Evet.
O nedenle bir kişi yönetiyor yani, monarşi var. Bundan dolayı böyle bir farklılık var demokrasiyle cumhuriyetin. Bunu bilmemiz gerekiyor. Cumhuriyet olmak yetmez. Aynı zamanda o cumhuriyetin demokratik olması lazım siyasal olarak. Ki halk oraya eğilimlerini yansıtabilsin. Hukuk devleti olsun. Siyasal muhalefete isyan diye bakılmasın. Siyasal muhalefet dışlanmasın. Ondan sonra düşünce özgürlüğü olsun. Farklı gazeteler, farklı televizyonlar, farklı siyasi görüşler kamuoyunu bilgilendirebilsinler. Görüşlerini açıkça söylesinler.
Hocam belki biraz...
Demokratik cumhuriyet bu,
evet,
aslında.
Evet, şey aklıma gelmişken hemen sormak istiyorum. Biz işte asıl demokrasinin Anglo-Sakson bir hüviyet olduğunu biliyoruz.
Evet.
Böyle okutuldu bize. Hani hala oraya bir şey var. Bu iş oraya teşne yani.
Evet.
Ama monarşi İngiltere'de, işte krallık, kraliyet ailesi.
İspanya'da
bakıyoruz,
var.
İspanya'da var. Danimarka'da
var. Japonya'da
var.
Tabii.
Peki bu kadar demokrasi vaazlarını dinlediğimiz, hatta
evet,
bunun üzerine ya size özgürlük getireceğiz, size demokrasi getireceğiz diye,
evet,
İslam ülkelerinin yağmalandığı, parçalandığı,
evet,
bir ortamda, bilmiyorum hani siz takip edebiliyor musunuz? Batı dünyasında, Batı akademisinde bu monarşiler eleştiriliyor mu, yoksa bir şey, orada da bir koruma var mı hocam?
Orada bir kabullenme var. Çünkü bu monarşiler demokrasiyi uyguluyorlar.
Evet.
Parlamenter.
Folklorik bir unsur olarak mı görülüyor?
Yani biraz
hocam?
Öyle duruyor. Bir de onların etkisi çok sınırlı. Böyle iki dudağı arasında çıkan şey emir değil. Orada hukuk olan neyse o hukuka o da uymak zorundadır. Kral da, kraliçe de uymak zorundadır.
O devlet, orada, devlet devamlılığını da sembolize eden bir şey mi hocam o?
Kesinlikle öyle. Yani hala İngiltere...
Bu manada hani bizdeki monarşi
kesinlikle
devam etseydi, hani saltanat, padişahlık,
evet,
onun çocukları, bizde nasıl bir karşılık
şimdi
bulurdu?
Şimdi bizde tabii Osmanlı 1876 ve 1908 yılında Meclis-i Mebusanlar...
Kanuni esası var, evet.
Kanuni esası, dolayısıyla monarşi demokrasiye geçişler oldu. Ama
evet,
biz büyük bir savaşın içinden geçtik. Bu büyük savaş sonuçları çok etkiledi. Ondan sonra yeni yükselen elitler meclisi kapatarak yeni bir egemenlik kurdular ve bu kapatanlar da monarşiye çok kızgındılar, çok karşıydılar, çok karşıttılar. Daha çok Fransız ihtilalinden ilham alan
ilham aldılar.
Aydınlardı,
evet,
efendim askerlerdi, devlet adamlarıydı. Nitekim Mustafa Kemal Nutuk da Rauf Orba'yı eleştirirken onun Osmanlı ailesini savunmasına aklının ermediğini söyler.
Hı hı.
Yani Rauf Orbay çok büyük bir komutandır. Sevr Anlaşması'na bulunmuş ama hatıralarında onu açıkça söylüyor. Bundan çok üzülen, verilen sözlerin yerine getirilmemesini gören ama yine pes etmeyip milli mücadelede çok büyük katkısı olan, Sivas Kongresi'ne katılan, daha sonra Ankara'da bulunan mecliste büyük bir şahsiyet. Dolayısıyla Osmanlı o geleneğini yenileyerek sürdüren bir siyaset vardı bizde zaten.
Evet.
Fakat bu Mustafa Kemal ve ekibi, Cumhuriyet Halk Fırkası'yla şekillenen ekip, daha Fransız ihtilalinden, Jön Türkler dediğimiz, oradan beslenen, o ruhla gelişen, daha pozitivist bir siyasi anlayışı benimseyip, geleneği de, dini de ve Osmanlı'ya ait olan her şeyi
tasfiye
de
tasfiye ettiler.
Yenilmemizin gerekçesi bunları gördüler. Yani biz büyük bir imparatorluktuk. Bunların hepsini kaybettik. Anadolu'da da bizde yaşama imkanı tanıtmayacak bunlar. O nedenle biz her şeyle Avrupa'yı kabullenelim. Onlar da bizi kabul etsin. Biz ayakta kalalım, yaşayabilelim burada.
Evet.
Öyle
evet.
Büyük bir korku var,
evet,
bir de var.
Evet.
Büyük bir kaos var.
Doğru.
O kaosun içinde askeri bir cumhuriyet kuruluyor. Askerler bunlar. Savaşı yönetiyorlar. Siyasetle ilgileniyorlar. Ve güvenlikçi temelde bir düzen kuruyorlar. Bu düzeni Türkiye 45'lere kadar tahkim ediyor. 45'lerden sonra diyor ki artık biz açılalım. Dünya da değişti. uluslararası düzenin de Türkiye'den beklentileri farklı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler gelişiyor. Çok partili sisteme yöneliyorlar. Türkiye biraz daha askeri cumhuriyetten demokratik cumhuriyete doğru yelken açıyor.
Evet.
Fakat her darbeyle birlikte Türkiye'de yeniden demokrasiye müdahale ediliyor ve bu askeri cumhuriyet bilinci kendisini dayatmaya başlıyor. Böyle bir sorunumuz var. Askeri darbeler, askeri cumhuriyeti, yani askeri darbeler oluyor. Askeri yapı içinde gelenler darbe yapıyorlar. Nitekim son darbe girişimi de FETÖ'nün tarafından örgütlendi. Doğru, ama onlar bile yine ordudan örgütlendiler ve orduyla, askerle yapmak istediler. O nedenle bizim ordumuzun, askeri yapımızın siyasetten uzak bir biçimde güvenlik temelli olarak rol alması, yapılandırılması çok önemli bir şey. Bu siyasi alanla mesafeli olması çok önemli bir şey.
Evet.
Türkiye şimdi demokratik cumhuriyete doğru gidiyor ama bunun tamamlandığını söylemek de zor.
Zor.
Açıkçası. Evet, ha, benim şimdi şahsen...
Hocam şöyle, ben bir araya
evet,
girdim,
buyurun.
Ya. Hani buyurun. Konuyu tekrar siz de unutmuş olabilirsiniz ben araya girdiğim
evet.
için. Şimdi askeri cumhuriyet, imamet cumhuriyeti ve demokratik cumhuriyet dedik.
Evet.
Siz Suriye'deki, Mısır'daki cumhuriyetleri askeri cumhuriyet olarak
evet.
nitelendirdiniz. Bir imamet cumhuriyeti İran'ı
bu evet.
tanımın içerisine sokuyorsunuz.
Evet.
Bir de demokratik cumhuriyetler var. Şimdi
evet.
hani bize doğru gelirsek
evet.
biz bu işi tam tamamladık mı, neresindeyiz? Biraz
evet.
onu konuşacağız şimdi hocam.
Evet, Türkiye hakikaten tümüyle umutsuz olmamak gerekiyor. Türkiye demokratikleşme konusunda, demokratik cumhuriyete geçme konusunda 45'lerden bu yana çok ciddi anlamda atraksiyonlarda bulunuyor. Devlet de bizzat kendisi bunu destekliyor bir yönüyle.
Yani
devlette
junta
iki ana
askeri darbelerden sonra bile askerler birkaç sene sonra çekiliyor.
Çekiliyorlar. Yani 12 Eylül en önemli son darbelerden birisiydi. Yeni bir anayasa yaptı. Ama 3 yıl sonra Özal'a devretti, sivil hükümete devretti. Dolayısıyla Özal Türkiye'de demokratikleşme konusunda, demokratik cumhuriyet konusunda çok önemli adımlar attı.
Hocam bu biraz 28 Şubat postmodern darbesinde sanki o kırılmaya ve cari hale getirilmeye çalışıldı mı? Hani 1000 yıl sürecek.
Orada da tabii 28 Şubat da yine örtülü bir şekilde gerçekleşen bir
evet.
darbe. Mahrem darbe demek lazım.
Evet.
Örtülü darbe.
Evet.
Ya bu örtülü
hani
darbe
de postmodern darbe diye adlandırılıyor.
Postmodern
ya.
Cengiz Çandar'ın
evet.
yani biraz çok fazla akademik
evet.
bir ifade.
Hı-hı.
Örtülü bir darbe oldu. Bu örtülü darbe de yine askeri alanla Çevik Birler, Hüseyin
Batı Çalışma
Kılıkoğlu,
Grupları
Batı
kuruldu.
Çalışma Grubu.
Evet.
Ondan sonra anayasaya belli müdahaleler, 28 Şubat'ın aldığı kararlar,
sivil toplumun baskılanması,
Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kullandığı hükümeti düşürme
evet.
müdahaleleri, yani Milli Güvenlik
yani.
Kurulu üzerinden giderek
evet.
düşürdüler. Dolayısıyla orada da yeniden bir askeri cumhuriyet kalkışması var. Askeri cumhuriyeti yeniden öne çıkarıp bir takım kaoslar varsa onunla giderme çabası
ya
var.
Ya orada şu vardı değil mi hocam?
Şöyle,
hani askerler bizzat işin başında değillerdi, yönetime el koymamışlardı ama
yok.
Yani o siyasetin sivil siyasetçiler üzerinden devamı konusunda sanki siyaset müessesesine bir baskı uygulamışlardı.
Tabii ciddi. Yani diyelim YÖK'te temsilcileri var. Milli Güvenlik Kurulu üzerinden bir takım kararlar alıp meclise dayatmalar var. Tavsiye kararı deniyor ama tavsiye değil, o dayatma olarak geçiyor.
Evet.
Herkesi Milli Güvenlik Akademisi'nden bir takım gazetecileri, akademisyenleri geçirerek askeri cumhuriyet bilinciyle bütünleşen kişileri yetiştirme çabaları
evet.
var. Dolayısıyla Türkiye'de şöyle bir sorunumuz var yani biz. Bu bizim sorunlarımız bunlar.
Evet.
Kimseyi yaftalamak veya dışlamak, damgalamak için demiyoruz. Türkiye zaman zaman siyasi bunalımlar yaşıyor. Yani diyelim 80 öncesinde ciddi anlamda sağ sol çatışması vardı. Çok ciddi bir siyasi bunalımdı bu.
Evet.
Bu siyasi bunalımın ürettiği kaossa mesela Cumhurbaşkanı bir türlü seçilemiyordu. Hükümetler sürekli, koalisyon hükümetleri, istikrarlı hükümetler doğmuyordu. Bu siyasi kaosu aşmanın yolu olarak darbeyi görüyordu. 60'lardan böyle bir gelenek üretmişlerdi. Darbe yap, efendim bir düdük çal, herkes hazır ola geçsin, emirleri dağıt ve siyasal düzeni de, meclisin kapısında kilit vur beni bir süre, siyasal kaosu sonlandır.
Herkes bir akıllansın.
Üç süre herkes akıllansın, sonra tekrar efendim yeni mesela yeni siyasi aktörlerle, yeni aktörlerle devlet yeniden nefes almaya başlıyor.
Bir bak, Özal'ın, o 15-20 yıl sonra bir daha müdahale et.
28 Şubat oldu, evet. Aynı şekilde. Yani 28 Şubat'ta böyle 80 öncesi gibi bir kaos yoktu ama diyelim işte İslamofobi algısı vardı, İslam tehdidi algısı vardı, Refah Partisi'nin mitingleri, i̇rtica, çalışma, irtica
tehdidi vardı sözde.
Bunlar gözüküyordu. Bu siyasi kaos olarak algılanıyordu devletimizin ne diyelim zinde güçleri vesaire tarafından. Onun için böyle bir yola gidildi. Demokrasiye balans ayarı çektik. Demokrasi elden gitmeyedi. Siyasal kaos yaşanmasın.
Evet.
Orada da yani hep koalisyon hükümeti, bir istikrar yok. O nedenle Türkiye başkanlık sistemine gitti yani. Başkanlık sistemi bir yönüyle aslında Türkiye'nin yaşadığı bu siyasal kaosun askeri cumhuriyet arayışlarıyla müdahalelere yer vermemesi için ortaya çıkmıştır. Bakın, biz bugün bazı açılardan eleştiriyoruz ama başkanlık sistemi bu Türkiye'nin yüzyıldır yaşadığı bu siyasal kaosu aşmak için askeri cumhuriyet müdahalelerine, bu zihniyet arayışlarına yer vermemek için iyi bir çözüm. Ama bu çözümde biz daha tam oturtamadık, onu revize etmemiz gerekir. Bence yoksa başkanlık sisteminden vazgeçmek de doğru değil yani. Türkiye sürekli koalisyon hükümetleriyle zayıf bir siyasi yapı olarak varlığını sürdürdükçe askeri cumhuriyet arayışları olur.
Evet.
Bunu aşmanın önemli bir çözümüdür. Nitekim Demirel'de, Özal'da başkanlık sistemini talep etmişler. Ama başkanlık sistemini, yani o tartışmaya girmeyelim, yeniden revize edilirse bence Türkiye'ye çok büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum.
Evet.
Yani güçlü bir siyasi irade, hızlı karar alan, hızlı sonuçlara gidebilen, dolayısıyla bunun dışında başka bir iradenin müdahalesine ihtiyaç duymayan bir yapıya gidiyor Türkiye.
Evet.
Türkiye bugün de demokratik cumhuriyette başkanlık sisteminin revize edilmesi gerekir.
Evet.
Ya, o zaman daha bir demokratik cumhuriyete doğru daha fazla yol alacağımıza inanıyorum.
Yani bu yeni Türkiye
ben.
Yüzyılı söylemi var. Bir de hocam iyi kötü bir yüzyılı devirdik yani bu manada.
Evet, tabii.
Ciddi
tabii.
Bir tecrübe.
Önemli.
Herhalde önemli. Bu yeni yüzyılda da tam bu demokratik cumhuriyet müessesesi uygulamaları oturtulur herhalde.
Tümüyle evet, umut var olmak lazım ve tümüyle kötümser olmamak lazım.
Bir de,
çünkü
bir sivil anayasa çalışmaları
tabii,
var.
Çünkü bakın Mısır'daki askeri cumhuriyet, Suriye'deki askeri cumhuriyet diğerleri çalışmıyor. Çok ciddi problem ve devam ediyorlar. Demokratik cumhuriyete yönelemediler yani. Bir açılım yapılamadı. Orta Doğu'da hala bu konuda Türkiye önemli adımlar atmış, önemli tecrübeler kazanmış. Belli bir zihniyet dönüşümü yaşamış. Dolayısıyla sorunlarımız varsa bunu, bu yönleri de görerek revize etmek, ıslah etmek, olgunlaştırmak gerekiyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim
teşekkür
değerlendirmeleriniz
ederim.
İçin. Değerli dostlar, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar Düşünce Günlüğü devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde cumhuriyet ve demokrasi mukayesesi üzerinden askeri cumhuriyet, imamet cumhuriyeti ve demokratik cumhuriyet, bunları konuştuk. Ülkemizdeki demokratik cumhuriyet anlayışının uygulamalarının daha ekmel, daha olgun hale nasıl gelir? Hocamızla bunları değerlendirdik. Efendim şimdi belki hocam cumhuriyetin bir arızi durumu diyeyim.
Evet.
Laikçi bir inanç var
evet.
Bizde. Cumhuriyetin ilk yüzyılının belki evet. de böyle arızi bir durumu. Laikçi bir inanç, özellikle son zamanlarda yeni bir kutsal, yeni ritüeller icadına doğru gidiyor bu anlayış. Siz 2 Kasım'da bununla ilgili bir yazı kaleme aldınız hocam Star'da. Laikçi inanç, yeni kutsalın ve ritüelin icadı başlığını taşıyordu bu yazınız. Diyorsunuz ki Sekülerizmin karşılığı Türkiye'de laikçi ya da laisizmdir. Yani dine karşıt ve din yerine geçen ideoloji. Sekülerizm kimi kadrolar tarafından devletin ideolojik aygıtlarını kullanarak üretiliyor. Bu çerçevede Atatürk en önemli figür. Yani onu tanrısal bir kişilik haline getiriyor bu laikçi inanç. Tanrı'da ve peygamberde olan özellikler ona yükleniyor. Mesela Tanrı'nın ebediyet niteliği bunlardan birisi diyorsunuz. Hani böyle devam ediyor. Böyle gerçekten evet. Hocam bir kurtarıcılık, bir ebediyet.
Evet.
Hatta siz de örnek vermişsiniz. Hani 28 Şubat sürecinde o 1938 Mustafa evet. Kemal'in ölüm yılı. Oradaki evet. 8 işte sonsuz işareti olarak yatay yazılıyor, evet. ediliyor filan. Özellikle küçük çocuklarda evet. böyle bu algı daha da çok oturuyor. Tabii. Geçenlerde Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun bir yazısı vardı hocam. Evet. Hani bir anne işte 29 Ekim'de bayrak almaya gidiyor. O küçük çocuğun ısrarla hani buna şahit olmuş yani üzerinde Atatürklü bayrak olacak. Evet. Diğer bayrak olmayacak. Evet, şeyi var. Hani evet. artık bayrak bile Atatürk sade bayrak taşıyor. Bulmak zor yani. Atatürk evet. böyle posterini taşıyan belki de bayrak kanununa da aykırı uygulamalar
tabii.
bunlar.
Tabii.
Hocam neleri gözlemlediniz? Hani bu yazıyı evet. özellikle bu son Cumhuriyet Bayramı'ndaki törenlerdeki uygulamalar mı dikkatinizi evet. çekti? Sokakta, çevrede, üniversitede evet. gördüğünüz uygulamalar mı? Bazı törenler mi? Sizi bu yazıyı yazmaya ne itti hocam?
Şimdi tabii sosyolojiyle ve din sosyolojisiyle ilgilendiğim için genelde bu toplumdaki dönüşümleri gözlemliyorum hakikaten. Mesela din sosyolojisi dersim vardı. Din sosyolojisi dersinde de Atatürk'ün bir dağın südiyetinde gözüktüğü.
Ha, Artvin'de.
Üzerine evet. işte mecliste karar çıkarılıyor 28 Şubat'ta. Evet. Orada tören düzenleniyor.
Evet.
Ve bir Atatürk'le ilgili bir mitoloji üretiliyor. Yani mitolojiden üretimi açısından dikkat çekici. Sonra evet. baktım onu Şükranioğlu kitabının
evet.
giriş kısmında ele almış. Evet. Bu sosyoloji açısından çok önemli bir şey.
Evet,
yani bir hocam. Topluluk yeni bir mit üretiyor.
Evet.
Yine aynı şekilde ikinci beni çok etkileyen bir şey.
Hocam onu bir paylaşalım dinleyicilerimizle. Her yıl Artvin'de evet. Haziran sonuyla Temmuz'un ortasında. Bir dağda
bir silüet gözüküyor.
Bir silüet gözüküyor. O silüetin de işte Mustafa Kemal Atatürk'e benzediğini
söylüyorlar
ve orada bir takım nöbet tutmalar,
bayrak dikiyorlar.
Bayrak dikmeler. Sanki
alan düzenlenmesi
devlet
var.
Devlet töreni haline gelmeye başladı.
Evet. Şimdi bu devlet töreni değil aslında. Şöyle bir şey doğuyor. Bir defa yani bu tabii yazdığım belki birkaç şeyini daha yazmam gerekiyor. Devletten farklı bir şey çıkıyor artık ortaya. Devlet diyelim ki normalde devlet kendisi ulusal bayramlar çerçevesinde bir takım ritüeller yapıyor. Memurlarla yapıyor.
Çelenk koyuyorlar Atatürk'e.
Sonra ayrılıyor. Herkes evet. kendi sivil hayatında ritüelleri, dinleri, kutsallıkları neyse yaşıyor.
Evet.
Bunu bir...
Ya bizim konuştuğumuz bu seküler bu inanç icadı sivil
yeni,
icat edilen
bir şey. Burada inanç. Dediğim... İnsanlar yani orada insanlar inançlarını namazlarını kılıyor. Yine o devlet memuru mesela Hilmi Yavuz'un anlattığı ilginç bir şey var babasıyla ilgili. Babası kaymakam efendim Cumhuriyet Bayramı için giyiniyor, frakını giyiyor, bilmem ne yapıyor, fötr şapkasını törenlere gidiyor. Sonra geliyor bunları çıkarıyor. Herhalde örf olarak doğulu birisi elbise giyiyor.
Urfalı galiba hocam Hilmi
Ondan
Yavuz.
Sonra da takkesini takıyor.
Namazını kılıyor.
Namazını kılıyor. Şimdi bakın evet. o devlette farklı, gündelik yaşamda, sivil hayatta farklı. Müslüman kimliğiyle yaşamaya devam ediyor. Şimdi farklı bir şey var. Samsun'da diyelim o silüette olduğu gibi Samsun'da bir Atatürk heykeli etrafında tavaf ediyorlar. Burada da bir ritüel üretiliyor. Orada bir kutsallık üretildi, burada bir ritüel üretildi. Ve bunu devlet görevlileri değil, sivil olan insanlar yapıyor. Kimler yapıyor? Sosyolojik olarak dinle ilgili bağ olmayan,
mesafeli
maneviyatı olmayan, dolayısıyla bu maneviyat boşluğunu yeni dinle, yeni dini pratikler üreterek doldurmaya çalışanlar üretiyor. Dolayısıyla bu normal bir sekülerlik durumu değil. Bu sekülerizmdir. Bu sekülerliği din haline getirmektir. Sekülerlikten din üretmektir evet. bu.
Yani aynı zamanda...
O nedenle sekülerizm ve laikçilik diyoruz.
Evet.
Laiklik ayrıdır. Yani sekülerlik ayrıdır. Dindarlık var, sekülerlik var, bir de laikçilik var. O laikçilik, sekülerizm işte bu yeni bir din icadı anlamına geliyor. Çünkü yani ritüeller üretiyor, kutsallar üretiyor.
Bu arayış, bu ritüel, kutsallık arayışı aynı zamanda bir anlam arayışı değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yani anlam yoksunluğu yaşıyor insanlar.
E tabii yani anlam...
Dine karşı mesafeliler, İslam tabii. karşıtlığı var, var söylemlerinde. Dolayısıyla...
Boşluk var
boşluk
yani.
Boşluk var yani.
Yani
bir
o boşluk...
Bir takım spiritüel ihtiyaçları var.
İhtiyacı var. Kesinlikle.
Onu bununla
maneviyat yoksunluğu var. Şimdi maneviyat evet. yoksunluğu insanın kaosu demektir. Bu bütün ilkel toplumlarda da öyledir. Antropologlar da, din sosyologları da bunu ortaya koyuyorlar. Ritüellerle, kutsallarla insanlar kendilerini anlamlandırır. Bunlardan yoksun olduğu zaman maneviyatsızlık ve büyük bir kaos içinde hisseder insan. Modern dönemin insanı da öyle. Burada İslam'dan tamamıyla kopunca, yabancılaşınca bu defa gidiyor, seküler bir inanç ritüeli ve kutsallığı üretiyor. Ha problem ne? Problem şu, Atatürk'ü nesne seçerek onun üzerinde üretmeye çalışması. Atatürk'e rağmen bir Atatürk üretiliyor burada. Atatürk kendisi pozitivist, düşünceyi benimseyen birisidir. Bu tür dogmalara inanmazdı. Bunlara hurafe derdi, dogma derdi. Çok bilimci bir yani şey pozitivist bir birisi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor yani. Böyle anlayışı savunan birisi. O nedenle kalkıp bu anlayışta olan birisinin heykelin etrafına tavaf edilmesini veya kendisini kutsallaştırılmasını, tanrı gibi ifade edilmesini, anlamlar yüklenmesine hiç iyi bakmazdı.
Hocam iyi bakmazdı ama o pozitivist anlayış yani devlete evet. hakim olan, milli eğitime hakim olan, işte bir takım inkılaplarla evet. ortaya konulan anlayış bu zihniyeti doğurmadı mı? Bu bilinci doğurmadı
bence,
mı?
Bence... Yani sonuçta
Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün dolaylı
bakmıyorum.
Olarak bir dahli yok mu yani?
Bence burada? Öyle bakmıyorum. Atatürk tamamıyla o siyasal kaosa son vermek için bir kozmos olarak sekülerliğe başvurdu. Pozitivizme başvurdu. Hiçbir zaman toplumda insanların kalkıp bunu din ritüelleri ve kutsallar olarak bu tür yönelimler içine girmesini istemedi. Böyle bir talebi olsaydı bunları kendi döneminde yapardı. Günde beş vakit herkes böyle yapacak derdi. Yani dini tümüyle mesele diyelim ki ezanı Türkçe'ye çeviriyor. Ezanı tümüyle Türkçe niye? Bu ya reformist bir şey. Benimsemediğimiz reformist bir şey.
Evet.
Ama sonuçta burada dinle ilgili bir şey yapıyor yani. Başka bir din önermiyor yani. O nedenle bence...
Müesses nizam olarak formu değiştirilse de
evet.
onu... bırakıyorlar yani.
Yani o devlette bir Avrupa'yı tarzda bir devlet olalım. Onun için bu pozitif siyasal düzenle bunu sürdürebiliriz diye inanıyor. Ama halkın da böyle şey olmasını...
Yani siz hocam şunu mu diyorsunuz? Bu anlamda...
Talebi yok yani.
Şu an şunu biliyoruz ki...
Artı...
Hocam, Türkiye'de yani o laikçi, inançı besleyen insanlar bir taraftan da çok aşırı kemalist tavırlar sergiliyorlar.
Tabii.
Yani bu doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'ün hali hayatındaki işte inkılapları, uygulamaları, batılılaşma adına topluma evet. dayatılan bir takım işte devrim kanunları, şunlar bunlar. Doğrudan hani bu kadar laikçi bir zihniyet üretmemesi gerekirdi. Bu sonraki takipçilerin de biraz sapması mı görüyorsunuz siz?
Kesinlikle öyle görüyorum. Yani Mustafa Kemal ben bir din size kutsallar veriyorum, size ritüeller veriyorum demiyor. O bütün ulus devletlerde olan ritüelleri benimsedi. Yani devlet için, siyasal alan için ama bunlar toplumsal alan için bunu üretmeye başlıyorlar.
Evet.
Ve toplumsal alan için üretirken de devletle özdeşleşmiş olan bir şahsiyeti araçsallaştırarak kendi yaptıklarını meşru hale getiriyorlar. Dokunulmaz hale getiriyorlar. Hatta neredeyse devlet siyaseti haline getirmeye çalışıyorlar.
Benim hocam demin
problem bu.
Şeyim oydu yani bunlar zamanla öyle bir hale geliyor ki hani o Atatürkçülüğün
evet.
Kemalizmin bir parçası gibi algılanıp devletin o törenlerine dahil edilecek endişesi taşıyorum
tabii,
ben açıkçası.
Tabii, aynen
yani
öyle.
O Artvin'deki
çok
o siluet
Yani CHP yarın iktidara gelsin.
Olsa kaymakamın görevi
tabii,
olabilir.
Görevi yani. Olabilir.
Valinin görevi
Valinin
olabilir.
Valinin görevi efendim evet. Samsun'daki heykelin arasında tavaf ile olabilir.
Ya da sen o gölge çıktığında sabah güneşiyle evet. oraya çelenk koyacaksın.
Kesinlikle.
Artvin'deki tüm devlet erkanı diye bir
kanun o zaman tam da yani. Bir din devletini icat etmiş olurmuş.
Evet.
Yani bu problemli, çok ciddi problemli bir şey. O nedenle sivil düzeyde bunu yapanlar kendileri bir Atatürk üzerinden giderek bir din icat ediyorlar, ritüel icat ediyorlar. Bunun bir Atatürk'le alakası yok. Onların Atatürk üzerinden giderek kendilerini meşrulaştırma çabasıdır. Ürettikleri şeylerdir. Bunu kalkıp bir de devletle ilişkilendirmeleri problemli olur.
Hocam bizim burada
zaten şu var. Evet. Aslında Atatürk'ün de tümüyle devletle özdeşleştirilmesinden de çıkarılması lazım. Atatürk çünkü devlet Atatürk'ün bazı şeylerini uygulamaktan vazgeçti yani. Türkçe ezan meselesinde olduğu gibi. Atatürk bu büyük
devrim
bir devlet adamıdır.
Yok hocam.
Tabii büyük bir devlet adamıdır.
Yani şapka
bu devletin devlet kurulmasının öncüsüdür.
Evet.
Ama bir insandır, yanılabilir. Benim de zaten diyor ki benim bu vücudum diyor fani olacak diyor. Bunlar ölümsüz diyor. Kendisi Atatürk ben faniyim diyor. Bu dolayısıyla bunları Atatürk yolunda olanlar diye görmemek lazım. Bunlar evet. kendilerinin geliştirdiği bir yolu Atatürk'e mal ediyorlar. Onunla meşrulaştırmaya evet. çalışıyorlar.
Hocam ben sizin de yazınızda dikkat çektiğiniz şu meseleyi sormak istiyorum. Hani diyorsunuz ki laikçi bilinç derin bir inanç krizi yaşıyor.
Tabii.
İslamiyet dışına çıkınca bu kriz ortaya çıktı. Bunu da tabii. görüyoruz. İçinde olduğu bu derin inanç krizini aşmak için de işte bu seküler inanç üretiliyor.
Üretiyor tabii.
Bizim o zaman burada şunu konuşmamız gerekmiyor mu? Yani bu laikçi, bu aşırı kemalist kesim için ya bunların içinde bulunduğu bu inanç krizini nasıl aşarlar? Belki bu ya gerçekten yeniden bir İslam'la tanıştırma, dini tabii. duygularla tanıştırma, o anlam arayışını daha makul, daha doğru, hakiki bir yöne sevk etmek gibi bir vazifemiz var. Yani
kesinlikle.
Şunu demek istiyorum.
Aynen
ya,
öyle.
Bunların bu inanç krizinden çıkarmak için bizim el atmamız gerekiyor hocam.
Ama inanç krizi sadece onlarda yaşanmıyor.
Evet.
Ali Bey aynı zamanda muhafazakarlarda da bir evet. inanç krizi yaşanıyor. Allah korusun bu da çok ciddi başka o patolojilere
zaman,
götürüyor.
O zaman şu hocam yani genel bir inanç krizi
sorunumuz
kaosu
var.
Tünelinin içine girmek üzereyiz.
Evet.
Belki
evet.
hani dindarlar,
muhafazakarlar
biraz
seküler kesimler.
Tünelin daha uzak kısmında ama tünelin evet. o karanlığı gözüküyor. Fakat bu seküler tabii. bilinci daha çok taşıyanlar sanki o şu an tünelin içindeler ve bir karanlıktalar.
Kesinlikle.
Ya uyandırmak lazım,
tabii.
anlatmak lazım.
En azından bunu devletle özdeşleşmesine ve Atatürk'le özdeşleşmesine
lazım.
İzin vermemek lazım.
Lazım.
Çünkü Atatürk bunları yapmadı. Ve bu Atatürk eğer devleti temsil eden bir figürse Atatürk'e bunların mal edilmesini engellemek lazım. Onların Atatürk aracılığıyla ürettikleri inançlardır, kutsallardır. O onları ilgilendirir. Bu bir Atatürk meselesi de değil, devlet meselesi de değil.
Hocam bizim muhafazakar, dindar mahallenin özellikle evet. gençler üzerinden bazı inanç krizleri yaşadığını zaman zaman konuşuyoruz. İşte ateizm, evet. deizm, agnostisizm, nihilizm hani gençler buralara kayıyor diye. Biraz meselenin farkındayız.
Daha ruhsal sapkınlıklara kayıyorlar. Yoga gibi, şamanizm
evet,
gibi.
Doğru.
Daha tehdit edici
şunu,
şeyler var.
Son olarak şunu sormak isterim hocam. Yani evet bizim bizzat dindar, Müslüman, mazbut dediğimiz mahallede, mahallelerde, insanlarda da bu kriz yaşanıyor. Hani bizim iç meselemiz gibi görüyoruz. Bir özgüvenimiz de var o konuda.
Evet.
Peki yani bu biz bir Müslüman hani güzel ahlak taşıyan, dertli, hani İslam'ın değerlerini herkeste buluşturmak istiyor. Temsil yeteneği de olan, içi dışı bir diyelim, güzel ahlaklı.
Mutmain, huzur sahibi.
Huzur sahibi bir insan böyle bir bilinçle, hani böyle bir laikçi bilinçle karşılaştığı zaman ne yapmalı? Yani ya da buradaki bu inanç krizi, bu maneviyatsız yaşamdan doğan kaostan da kendini mesul hissediyorsa nasıl tedbirler alabilir hocam? Yine şey demiyorum, sivil bir soru bu. Yani
evet,
devlet
evet,
bunları
evet.
maneviyatsız bu yaşam
ama,
kaosundan çıkarsınlar demiyorum. Biz aynı ülkenin vatandaşlarıyız.
Tabii ortak bir vatanı
her gün aynı otobüse binip Aynı metroya tabii. binip işe gidiyoruz.
Tabii.
Belki plazanın 3. katında bunlar oturuyor, 5. katında biz oturuyoruz. Aynı apartmanda yaşıyoruz.
Evet.
Sivil bir inisiyatif olarak, kardeşlik ruhu içerisinde diyeyim hocam.
Evet.
Buna nasıl tedbir almak lazım?
Valla bir defa bizim Atatürk'ü doğru bir biçimde tanımamız gerekiyor. Yani böyle sadece Atatürk'ün bazı uç noktalarını merkeze alarak onu tanımaktan çıkmamız gerekiyor. Daha serin kanlı bir tanımaya yönelmemiz gerekiyor. İkinci olarak yani din ritüel dediğimiz şey, mitsel dediğimiz şey dinlerde olur yani. Bizim dinimizin ritüelleri ve kutsalları bellidir. Bir şey sizi bir kutsallar paketine, bir ritüeller paketine davet ediyorsa bir dine davet ediyordur. Onlara yani İslam neyse açıkça bunu söylememiz lazım. Bunu göstermemiz lazım. Söylemekten daha çok da hayatımızla göstermemiz lazım. İnanç krizi sadece bir bilgi meselesi değil aslında. Hani be, inanç
evet,
krizi
hocam.
Bilgi meselesi olmaktan daha fazla anlam krizidir.
Evet.
Yani itimat krizidir.
Evet.
Güven krizidir. Dinle ilgili itimat, dinle ilgili güven, dindarlarla ilgili.
Evet.
Çünkü bu yani laikçi kesim.
Hocam ben inanç krizi geniş... dendiği an ahlak sorunu var orada.
Evet
diyor.
Yani o var.
Evet.
Bizim o kendi krizimizi aşmamız gerekiyor.
Evet.
Bu toplumda İslam ana inançtır, ana ahlaki değerlerdir. Bu ana ahlaki değerler olmaktan İslam çıkarsa hakikaten bu toplumun anlam krizi çok büyük sorunlarla yüz yüze kalır.
Evet.
Yeni yeni kutsallar ve yeni yeni ritüeller icat edilir. Sadece bu Kemalizm düzeyinde kalmaz. Yani cinsellik düzeyinde ortaya çıkar, yoga düzeyinde ortaya çıkar, karma inanışlar üzerinde ortaya çıkar, Hint inanışları üzerinde ortaya çıkar. O nedenle behemahal bu ülkede yani bu ülkeye, bu millete karşı mesuliyeti olan her insan... Dindar illa olması gerekmiyor. Dinin, İslam'ın ne kadar aslında bu insanın anlam dünyasını kurmada işlevsel olduğunu, değerli olduğunu, katkı sağladığını görmesi lazım, inanması ve bu çerçevede...
Göstermek lazım değil mi hocam?
Evet,
bizim de bunu göstermek de mesulüz yani.
Gösteren insanları teşvik etmek, desteklemek, onların önünü açmak, onlara yardımcı olmak... Sadece güç peşinde, kudret peşinde, kalabalık olalım peşinde, hakimiyet kuralım peşinde koşmamak gerekiyor.
Evet, evet.
Mesela en temelde siyasi krizden önce ahlak krizi önemlidir.
Evet.
Yani. Bu ahlak meselesini, bu anlam meselesini önemsememiz gerekiyor.
Doğru, haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Yani bütün bu meseleleri konuşmaya bizim zamanımız bazen yetmiyor ama
evet.
haftaya yine buradayız inşallah.
İnşallah.
Bir takım mevzuları, meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.